Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Diriliş, Mahşerin Galibi, 1918-1925. Yazarı Cavit Kırcı. Türü tarihi roman. Çınaraltı Yayın, 1. baskı 2021. ISBN numarası 978-625-7131-93-3. Bu kitap 302 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 13 Nisan 2022. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak, diriliş, zaferin tadını almış bir asker. Zaferden sonra mağlubiyeti tatmış olan yine aynı asker. Üstelik hem yurt topraklarının hem de istiklalin kaybedilişidir bu. Nihayet mağlubiyetle sonuçlanan bir savaştan dönerken yollarda gördüğü yoksulluk ve acizlik manzaralarına şahit olan bir aydın ve bu sorumlulukla kurtuluş ateşine ilişkin kıvılcım bekleyen bir ruhun bekleyişidir bu. Mahşerin galibi Çanakkale'de zaferin, Cihan Harbi'nde ise mağlubiyetin acısını tatmış ve sonrasında milli mücadeleye katılan, milletin azim ve kararını kendi içinde de taşıyan ve böylece zaferi tadan bir ihtiyat zabitinin görevini başarmanın verdiği huzurla yaşadıklarının anlatımıdır. 1918 ile 1925 arasındaki Türkiye'de mahşerin galibi zaferden sonra asker üniformasını çıkarıp yeniden sivil kimliğine büründükten sonra uğruna savaştığı ve harabata dönmüş yurt toprağını yeniden mamur etmek için kendisi gibi genç cumhuriyete genç bir mühendis olarak omuz veren Ali'nin hikayesidir. Cavit Kırcı. Bir Giresunlu olarak 1975 yılında Trabzon'da doğdu. Küçük yaşta ailesiyle birlikte babasının işçi olarak çalıştığı Almanya'ya gitti. Ailesinin kesin dönüş yapması ile 1983'te yurda döndü. İlkokul eğitiminin bir kısmını Giresun ve Almanya'da gördükten sonra ilk orta ve lise eğitimlerini İstanbul'da, yüksek öğrenimini ise Balıkesir Üniversitesi Necati ve Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. 1996 yılında Adana Ceyhan'da başlayan öğretmenlik hayatı Kayseri'den sonra Balıkesir Edremit'te devam etmektedir. Yazar evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın yayınlanmış eserleri Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Diriliş, Mahşerin Galibi. 1916'da Bayburt'ta yapılan KOP müdafaasında şehit düşen büyük dedem Kırcıoğlu Ahmet'e, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 4 yılı olağan 2 yıl ihtiyat askerliği olmak üzere yurt müdafaası için 6 sene askerlik yapan dedem Mehmet Kırcı'ya, yurt dışında çalışarak alın teriyle kazandıklarını memleketinin kalkınmasına sunan yüz binlerce Türk işçisi adına babam Cemal Kırcı'ya ve bu vatanı yurt tutmak adına başta canlarını veren aziz şehitlerimiz ile emeğini canını adayan tüm kahramanlarımıza ithaf edilmiştir. Ardından Giresun Askerlik Şubesi'nden yeni görevime ilişkin evrakı aldım. Gideceğim yer güneydeydi. Çanakkale cephesinden sonra burası bambaşka bir coğrafyaydı. Lakin düşmanaydı düşmandı. Kafamda bir sürü düşünceyle ilerlerken ceride satan bir çocuğa rast geldim. Birkaç kuruşa satın aldığım 2 sayfalık ceridede yazılanlara göre Padişah Efendimizin ordusu tüm cephelerde kahramanca savaşmaktaydı. Bu hal içerisinde tamamen iç sezgilerime göre düşünerek güneyde işlerin pek de iyi gitmediğini ve bir an evvel güneye varmam gerektiğini düşündüm. Yeni görev yerime ulaşmak için en kestirme yol olarak öncelikle ilk hedefim Sivas'a varmak ve oradan da Ankara üzerinden Adana ve Beyrut'a ulaşmaktı. Bu amaçla Aksu Deresi'ni takip ettim ve Dereli'den sonra Sarp Dağları'nın eşliğinde yolları aşarak katıldığım bir kervanla karadan ünlü Eğribel Geçidi'ne ulaştım. Eğribel Geçidi'nde rüzgar neredeyse bizi uçuracak kadar sert ve hızlı esiyordu. Etraf karla kaplıydı, göz gözü görmüyordu. Bu çetin tabiat şartlarında Şebin Karahisar ile Giresun'un aynı kültürden olmalarına rağmen neden yeterince kaynaşamadığını da anlamış oluyordu. Çünkü başta Eğribel geçidi olmak üzere coğrafya buluşmalarına engel oluyordu. Coğrafyanın bu karşı konulmaz gücünü burada da görünce İstanbul'da bekar evimde geceler boyunca yaptığım okumalardan İbni Haldun'a ait coğrafya kaderdir sözü geldi. Evet, coğrafya kaderdi ve bu coğrafyanın çocukları olarak bizler imparatorluğun coğrafyasında oradan oraya savruluyorduk. Eğribel'den sonra Alucra'nın uzağından geçip Şebin Karahisar'a vardık. Çok güzel bir şehirdi. Bozkır'da yeşeren çiçek gibiydi demek geldi içimden. Ve bu çiçeğin heybetiyle kendini gösteren bir de kalesi duruyordu karşımda. Sultan Fatih'ten kalma bu kale ceddimizin tüm azametini gösteriyordu. Lakin içi boş ve kof bir azameti değil, içi akıl dolu ve gerçek bir azameti gösteriyordu. Bu manzara eşliğinde gördüğüm Karahisar'daki insanlarda bir öfke hali sezinliyordu. Öğrendim ki burada hatırı sayılır miktarda bulunan Ermeni nüfus, Rus ilerleyişinden memnunmuş, bu da Karahisar halkını öfkelendiriyormuş. Bu iş bir çatışmaya dönüşür, Karahisarlar da fırsatını bulursa vay hallerine dedim içimden. Karahisar'dan ayrıldıktan sonra Ankara'ya ulaştım ve oradan da trenle Ulukışla'ya vardım. Derken Adana'ya ve nihayet Beyrut'a. Beyrut'ta birlik komutanıma geldiğimi haber verdim. Çanakkale cephesinden sonra Güney cephesinde de aynı düşmana karşı savaşacaktım. Komutan sakin ve donuk bir yüz ifadesiyle, ''Mehmet Cemaloğlu mülazımı evvel Ali hoş geldin.''
''Sağ ol kumandanım.''
''Senin yerinde olmak isterdim.''
''Af buyurun kumandanım, niye ki?''
''Çanakkale'nin muzafferlerinden olmak için. Zira Kanal cephesindeki ilk harekatımızda İngilizlere yenildik. Oysa sen o muazzam donanmayı ve orduyu yenebilen mukaddes askerlerin arasında yer almışsın, ne mutlu.''
''Takdiri ilahi kumandanım. Rabbim nasip etti ve kazandık, çünkü vatanımızı savunduk.''
''Pek tabii, lakin biz de vatan savunduk. Mısır'dan daha fazla vatan diyebileceğimiz kaç toprağımız var. Selahaddin Eyyubi'nin devleti ecdadımız Eyyubilerden biri, devamında Memluklerden biri ve şanlı ceddimiz Yavuz'dan bu yana Kahire ve İskenderiye'ye kadar Türk olan neresi var? Lakin başaramadık. Umarım alırız.
İnşallah kumandanım, başarabileceğimize imanım tamdır. Düşman yenilmez değildir, yenilebileceğini Çanakkale cephesinde en iyi biz ispat ettik.
İnşallah, lakin burası farklı. Öncelikle çöldeyiz. Araplarla bu işleri başarmaya çalışacağız. Düşman olanca kuvvetiyle Mısır'ı savunuyor. Çünkü Süveyş kanalı onların Hindistan müstemlekesine giden en mühim yol. Ayrıca bir an evvel Kudüs'ü almak da istiyorlar. Eğer Kudüs'ü alma hususunda muvaffak olurlarsa Hristiyan dünyasının büyük çoğunluğunun da desteğini alacaklar. Böylece Selahaddin Eyyubi'ye kaybettikleri Kudüs'ü geri alacaklar. Neredeyse 700 yıllık hülyalarıydı bu. Karlofça anlaşması ile ilk kez biz Türkler batıya karşı toprak kaybetmiştik. Bu onlar için büyük bir kazanımdı. Endülüs'te elde ettikleri zaferlerden sonra Müslüman dünyasına karşı zafer elde edememenin umutsuzluğunu Karlofça ile kırmışlardı. Fakat asıl kazanımları Kudüs'ü almakla olacaktır. Bütün bu nedenlerden dolayı ve özellikle de Çanakkale cephesindeki mağlubiyetlerini unutturmak için de ellerine en iyi fırsatı geçirmiş olacaklar. Bütün bunların yanında kadim düşmanları haline gelmiş olan Almanları da Hristiyan dünyasında yalnız bırakmak için ele geçirilebilecek belki de en iyi fırsatı bu cephede elde etmiş vaziyetteler.
Neden?
Çünkü Almanlar Müslüman dünyasının lideri olan halifemiz ile işbirliği içindeler.
Bizimle birlikte Almanlar kazanırsa İngiliz ve Fransızlara karşı hem İngilizlerin hem de Fransızların yanlış yolda olduklarını anlatabileceklerdir. Ama İngilizler kazanırsa Hristiyan dünyasının da mukaddes şehri olan Kudüs'ü Türklerle ve Müslümanlarla birlikte bir başka Hristiyan güç olan İngilizlere karşı savundukları için İngilizlerin eline Almanları aşağılamak ve siyaseten de köşeye sıkıştırmak için büyük bir fırsat geçmiş olacak. Savaş içinde de, savaş sonrasında da ister kazananlar için olsun, ister kaybedenler için bir nüfuz mücadelesi devam edecek, öyle mi?
Evet, aynen öyle.
O halde bu savaş için biraz da dinlerin savaşı diyebilir miyiz?
Diyemeyiz. Çünkü biz Almanlarla ittifak halindeyiz ama Müslümanlar için cihat ilan ettik. Araplar da Müslüman ama bir kısmı İngilizlerle işbirliği içinde. Üstelik İngiliz ordusunun içinde ama para yoluyla, ama korku yoluyla, ama bazı değişik ikna yoluyla yer alan Müslüman Beluciler ve diğer unsurlar var. Çanakkale'de gördün ya.
O halde az önce söyledikleriniz?
İşte onlar da kazanmak için ve kazandıktan sonrakiler için kullanılacak olanlar. Bu genç adam dinlerin değil milletlerin savaşı. Bahriye Nazırı Cemal Paşa çabalıyor. İlk harekatta Süveyş kanalında yenildik. Lakin Mısırlı yurtseverleri hesaba katarsak, Sina'yı geçip kanalı ele geçirirsek, Mısırlı yurtseverlerin de desteğiyle Mısır'ı ele geçirebiliriz. Mısır'ın ele geçmesi demek İngiltere'nin adeta ümüğünün sıkılması demektir. Çanakkale Harbi'ni de kaybeden İngiltere böylece ilk kez de toprak kaybına uğrayacaktır. Bunun anlamı ne demektir genç subay?
Ne demektir kumandanım?
İngiliz İmparatorluğu'nun sonu demektir. Şimdi anladın mı neden bu denli buralara yüklendiğimizi ve en az bizim kadar neden Almanların da bu cepheye en az Çanakkale kadar önem verdiklerini? Genç adam, savaş demek politikanın başarısızlığı demektir. Ama aynı zamanda yeni politikaların da doğuşu demektir.
Evet, anlamıştım. Çanakkale'den sonraki en çetin cephe burası mıydı yoksa Basra cephesi miydi? Burasıydı desem Basra cephesinin hakkını yemiş olurum. Çünkü Ruslar kuzeyden gelecek, İngilizler güneyden ve ortada bir yerde buluşacaklardı. O halde orası da çok önemliydi. Ancak Irak toprakları halen daha bize aitti. Şimdi Mahmut Şevket Paşa'ya kızıyordum. Ne demişti merhum?
Kuveyt isminde bir küçük köy için mi koskoca Britanya İmparatorluğu ile ters düşeyim?
İşte bu öngörüsüzlüğe sahip olmanın bedeli şimdi Basra cephesinde verilen canlarla ödeniyordu. Oysa İngiltere hesabı çok önceden yapmıştı. Bütün İttihatçılar gibi Mahmut Şevket Paşa da kesinlikle vatanseverdi, milliyetperverdi. Lakin neticede birer askeri bürokrattılar. Askerlerimizin yeteneklerine Çanakkale cephesinde şahit olmuştum. Mesela Esat Paşa, kesinlikle Limon von Sanders'ten aşağı değildi, bence daha da üstündü. Limon von Sanders'in ona göre tek üstün yanı rütbesinin müşir, yani mareşal olmasıydı. Tabii ki askeri uzman değilim ama gördüklerim bana bunu söylüyordu. Ya Cevat Paşa, Vehip Paşa, Mustafa Kemal Paşa? Ama hepsi de neticede birer askerdiler. Oysa siyaset başka şeydi, kuramcılık başka şey. Belki bugünün paşalarının arasından geleceğin siyasetçileri çıkabilecekti. Tıpkı Napolyon gibi. O da askerlikten gelip önce direkt tuvar sonra da imparator olmamış mıydı? Fakat bugün için bizim önümüzde durdurulması gereken bir düşman ve kazanılması gereken bir cephe savaşı vardı. Bahriye Nazırı Cemal Paşa İngiliz Maxwell'e karşı birçok yol deniyordu. Lakin nasıl ki Çanakkale'de biz düşmanı bir su yolundan öteye geçirmediysek, bu sefer de bir başka su yolundan öteye düşman bizi geçirmiyordu. Üstelik bir de Sina çölü vardı ki. Geçmişte ceddimiz Yavuz'u yine bir ecdat devletimiz olan Memluklara karşı yaptığı Mısır seferindeki en büyük engellerden birisi olmuştu. Sina cephesindeki görevim bir seyyar birliğe komuta etmekte. Merkezimiz Şam vilayetimizdeydi. Lakin oraya da yalnızca bir defa gidebilmiştim. Hatta ben kumandanımla Beyrut vilayetinde ilk ve son kez karşılaşmıştım. Zira sürekli olarak hareket halinde olan telgraf veya telefon yoluyla gelen emirlerle hareket eden bir birliğe komuta ediyordum. Genellikle vazifem cephe gerisinde asayişi ve ikmal yollarının tamiri de dahil güvenliğini sağlamaktı. Bir takım askere komuta etsem de emrimde 100 kadar yani bir bölük kadar asker vardı. İşte o görevlerden birinde Şam'dan yine bir hayli uzak bir Arap köyündeyken Şam ile yaptığım telgraf görüşmesinden sonra farklı bir görevin emrini aldım. Neredeyse cephe hattına yakın olan bir Arap köyüne gidecektim. Buranın kontrolünü sağlayacaktım. Anlaşılmaz bir görevdi bu benim için. Zira cephenin dibine kadar inecektim. Ama benim birliğim her ne kadar içinde muhrip sınıflar olsa da bir istihkam birliği sayılırdı. Lakin muhrip askerlerim çok iyi askerlerdi. Her biri gözü pek ve tecrübeli isimlerdi. Yine de benim birliğim için bu görev riskti. Gönderildiğimiz bölgede sıcak çatışma tehlikesi olmasına karşın neden biz gönderiliyorduk? Anlayamamıştım. Fakat etrafı şöyle bir sorgulayınca o bölgeye bizden daha fazla yakın olan bir başka birliğin de ne yazık ki olmadığını öğrendim. Tüm birliği fazla oyalamadan bir saat içinde harekete geçirdim. Birliğimizdeki develer, atlar ve katırlar ile bize emredilen yere ancak yarın varabilirdik. O da gece hareket edebilmemiz halindeydi. Zaten gece hareket etmeliydik. Zira İngiliz keşif tayyareleri cepheye bu denli yakın bir yeri sürekli gözetim altında tutardı. O gece yerli bir Arap rehberin eşliğinde çölü geçmeye çalıştık. Bir yanda çölün kumlarına bata çıka ilerliyor, bir yandan da özellikle gece çıkan akreplerle mücadele ediyorduk. İki askerimiz akrep sokmasından son anda kurtulmuştu. Her ne kadar durmadan yolculuk etmek zorunda kalsak da bize binek olan at, deve ve katır gibi hayvancıkların istirahate ihtiyacı oluyordu. Geceleyin çöl soğuk ve tehlikeli de oluyordu. En büyük tehlike de akreplerdi. Yerli Arap rehberimiz bize akreplerle kampta nasıl mücadele edeceğimizi gösterdi. Kamp yapılacak yere kalın kilimler seriyorduk. Sonra da etraftaki akrep yuvalarına su döküyor, böylece dışarı çıkmalarını sağladıktan sonra onları ezerek öldürmemiz gerekiyordu. Tabii ki çıkarabildiğimiz kadarını çıkarabiliyorduk. Bu hal içinde iyi kötü o sabah emredilen yere vardık. Burası bir Arap köyüydü. Uzaktan dürbünle etrafı gözledim. Köyde birkaç ev ve bir miktar koyundan başka bir şey yoktu. Bunlar için mi bizi buralara yolladılar diye düşündüm. Fakat biraz daha dikkat edince önceki tespitimden emin oldum. Evet, Sina'nın içinde Süveyş'e kadar başkaca bir yerleşim yeri olmadığını anladım. Sanırım bundan dolayı bizi buralara sürüklemişlerdi. Köy yaklaşık 10 kilometre ötemdeydi, asker de yorgundu. Köye varmamıza az kalmıştı ama asker de hayvanlar da bitik vaziyetteydi. Birkaç nöbetçi bırakıp güneş yükselmeden birkaç saat istirahat etmek kaydıyla kamp kurduk. Sanki bizim kamp kurmamızı bekliyormuş gibi uzaktan bir keşif tayyaresinin motor sesini duydum. Bir kum tepeciği bizi saklıyordu. Tayyare biraz yaklaştı ve sonra aniden geri döndü. Tayyarenin bu ani hareketinden şüphelendim ve derhal emir vererek birliğimi köye gitmek üzere harekete geçirdim. Nitekim yanılmadığımı daha köye varırken anladım. Çıplak göze görünür ölçüde uzaktan İngiliz süvari ve topçularının oluşan birlikler köye doğru geliyordu. Hemencecik bölükteki topları stratejik noktalara yerleştirdim. Bir tane mitral yüzümüz vardı. Onu da bir evin damına yerleştirdim. Bir müddet sonra bizim neredeyse iki katımız kadar düşman askeriyle harbe tutuştuk. Çok geçmedi, mermi sesinden kulaklarımız yırtılacak derecede şiddetli bir çatışma çıktı. Birliğimde Tarsuslu bir çavuş vardı. Tarsuslu Halil Çavuş, yaman adamdı. Bazen benim dahi göremediklerimi o görürdü. "Kumandanım, emredin şu ahırın arkasından sarkalım ve düşmanı ben mangamla kuşatayım." "Olmaz Halil Çavuş, sağlam durmalıyız, bölünmemeliyiz."
"Bölünmezsek bizi sararlar kumandanım, ondan sonra da imha oluruz."
"Hayır, biz iyi yer tuttuk. Top atışları ve mitralyözle onlara zayiat verdireceğiz."
"Düşman da siper kazdı ve yerleşti kumandanım."
"Haklısın galiba, sen mangana al arkadan dolaş. Bu arada mitralyöz nişancısı dikkat dağıtacak şekilde sol cenahtaki İngiliz birliğine ateş etsin. Sahra topçusu İngilizlerin arka birliğine aşırtma atışı yapsın."
Bu emirlerimin asıl amacı şaşırtma yaparak Halil Çavuş'a hareket alanı sağlamaktı. Nitekim başarılı da olduk. Halil Çavuş düşmanı arkadan kuşatınca geri çekilmeye çalışsalar da iki ateş arasında kalınca işleri zorlaştı. Zorlaştı fakat inatlaşarak teslim olmuyorlar, bunun yerine üzerimize mermi yağdırıyorlardı. Çaresiz olmalarına rağmen neden inat ettiklerini anlayamıyordum. Üstelik benim askerlerim yorgun da olsa çok iyi savaşıyorlardı. Çünkü her birisi ya Balkan cephelerinde ya Çanakkale cephesinde veya daha önce yapılıp da başarısızlıkla sonuçlanan Kanal Harekatı'nda savaşmış usta askerlerdi. Hemen hemen hepsi attığını vuran cinslendi. Yani bir bakıma harp yönünden seçkin bir birliğe sahipti. Karşımızdaki İngilizler ise bize göre daha derme çatma bir birlikti. Neden böyle direniyorlardı? Acaba tayyare desteği mi bekliyorlardı? Bir tayyare desteği işimizi zorlaştırırdı ama keskin nişancılarım için tayyareyi vurmak çok zor olmazdı. Bir müddet sonra neden direndikleri anlaşıldı. Destek birlikleri geliyordu. Tozu dumana katarak ve havadan da tayyare desteği alarak yaman bir savaş yapıyorduk. Halil Çavuş sanki Kanice Kalesi'ndeki Tiryaki Hasan Paşa gibi bir direniş gösteriyordu. Öyle ki hem gelen düşmanın yolunu kesiyor hem de önceden gelen düşmanı yerine mıhlıyordu. O anda fark ettim ki yeni gelen düşman askeri topçumuz için açık hedeftir. Hemen bir emir vererek tüm topları onlara çevirttim ve aralıksız ateş emri verdim. Zaten 3 tane kısa menzilli topumuz vardı ama isabetli atışları olan topçulara sahiptim. Düşman yenilir gibi olunca geri çekilmeye başladı. Onların geri çekilmeye başlaması bana ümit vermişti ki tekrar taarruza geçtiler. Bu sefer tayyare de kullanmaya başladılar.
1. ayrımın sonu. Sayfa 15.